Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Ray Tracing the Next Week, Peter Shirley'nin Ray Tracing Minibooks dizisinin ikinci kitabıdır. İlk kitapta kurulan temel, yani dolaylı aydınlatma hesaplayabilen basit ve kaba kuvvet kullanan yol izleyici, burada daha yetenekli bir işleme sistemine dönüştürülür. Kitap, bilgisayar grafikleri ve özellikle fiziksel tabanlı görüntü üretimiyle ilgilenenler için uygulamalı bir teknik rehber niteliğindedir. Amaç:
okuru yalnızca etkileyici küre görüntüleri üretme aşamasında bırakmak değil,
daha çeşitli sahneleri makul sürede işleyebilen bir ışın izleyici yazmaya yaklaştırmaktır. Shirley bunu küçük adımlarla, kodu her bölümde genişleterek yapar. Yüzey ve hacim dokuları, perlin gürültüsü, sis ve duman, hareket bulanıklığı, dikdörtgenler, kutular. Örnekleme ve sınırlandırıcı hacim hiyerarşileri kitabın ana araçlarıdır. C++ bilgisi ve ilk kitaptaki temel ray izleme kavramları beklenir. Bu nedenle eser, sıfırdan başlayanlara değil, çalışan bir temel oluşturmuş programcılara yönelik, kısa fakat yoğun bir devam kitabıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, dokular malzemeyi tek renkten fiziksel bir yüzeye taşır. Kitabın önemli dönüşümlerinden biri, nesnelerin rengini yalnızca sabit sayılarla tanımlamak yerine doku soyutlaması üzerinden üretmesidir. Bu yaklaşım, malzeme sınıflarının renk bilgisini doğrudan taşımak zorunda kalmamasını sağlar. Bir yüzeyin hangi noktaya ışın çarptığına göre renk seçilir ve aynı mekanizma dama tahtası deseni. Görüntü tabanlı kaplama ya da matematiksel olarak üretilmiş desenler için kullanılabilir. Bunun tasarım açısından değeri, görünüm ile ışığın yüzeyden saçılma davranışını ayırmasıdır. Örneğin mat bir malzeme aynı kalırken yüzeyindeki renk deseni değiştirilebilir. Kitap yüzey dokularının yanında katı doku fikrini de ele alır. Katı dokuda desen, iki boyutlu kaplama koordinatlarına bağımlı değildir. Doğrudan uzaydaki konumdan hesaplanır. Bu ayrım, küre gibi yüzey parametrelemesi gerektiren biçimlerde dikiş ve bozulma sorunlarını azaltabilir. Böylece okur, görsel çeşitliliğin yalnızca daha çok nesne eklemekle elde edilmediğini görür. Birkaç basit geometrik nesne, doğru doku sistemiyle taş, mermer, toprak veya desenli bir yüzey hissi verebilir. Kitabın yaklaşımı, görsel zenginliği program yapısını gereksiz karmaşıklaştırmadan artırmaya dayanır. İkinci olarak, perlin gürültüsü. Düzenli geometriye doğal düzensizlik ekler, perlin gürültüsü bölümü, rastgelelik ile kontrol arasındaki farkı açık biçimde gösterir. Herpiksel'de bütünüyle bağımsız rastgele değer üretmek, çoğunlukla parazitli ve yapay bir sonuç verir. Doğal yüzeylerde ise, yakın noktalar genellikle birbirine benzer, değişim süreklidir. Perlin gürültüsü uzaya dağıtılmış rastgele gradyanlardan yumuşak geçişlerle değer üreterek bu sürekliliği sağlar. Kitap bu gürültüyü katı dokuların girdisi olarak kullanır. Böylece mermer damarı gibi dalgalı desenler ya da düzensiz yoğunluk hissi veren yüzeyler dışarıdan bir görsel dosyası olmadan oluşturulabilir. Gürültünün farklı ölçeklerde üst üste kullanılması, ayrıntının yalnızca büyük lekelerden ibaret kalmasını önler. Kitapta bu tür birikimli kullanım, türbülans etkisiyle ilişkilendirilir ve sinüs benzeri dönüşümlerle mermer görünümüne yaklaştırılır. Buradaki asıl ders, prosedürel dokunun bir resim kopyalamak değil, görünümün altında yatan uzamsal kuralı tanımlamak olduğudur. Yoğunluk yöntem çözünürlükten bağımsız çalışır, sahnede büyütüldüğünde bulanıklaşmaz ve parametre değiştirilerek farklı sonuçlar üretilebilir. Buna karşılık, sanatçının tam olarak belirlenmiş bir çizimi yerleştirmesi gerektiğinde görüntü dokusu daha uygun olabilir. Kitap iki yöntemin farklı ihtiyaçlara cevap verdiğini pratik kod üzerinden belirginleştirir. Üçüncü olarak, hacimler. Sis ve dumanı yüzey kesişiminden farklı bir problem olarak ele alır. Katı bir küreye çarpan ışın için temel soru, ışının yüzeyi nerede kestiğidir. Sis veya duman için ise ışık, belirgin bir dış yüzeye ulaşmadan ortamın içinde saçılabilir. Kitap bu farkı sabit yoğunluklu ortamlar aracılığıyla ele alır. Bir sınır geometrisi, örneğin bir küre veya kutu, hacmin nerede başlayıp bittiğini belirler. Işın bu sınırın içinde ilerlerken, yoğunluğa bağlı olasılıksal bir mesafede saçılma olayı gerçekleşebilir. Böylece hacim, görünür bir kabuk gibi değil, ışığın içinden geçtiği bir ortam olarak modellenir. Bu yaklaşımın sonucu, dumanlı bir kutunun arkasındaki nesnelerin silikleşmesi veya bir nesnenin çevresinde pus oluşmasıdır. Kitap ayrıca bu mekanizmanın yüzey malzemelerinden ayrı bir kesişim ve saçılma mantığı gerektirdiğini gösterir. Bu ayrım önemlidir çünkü hacim efektini yalnızca yarı saydam bir yüzeyle taklit etmek, ışığın ortam içinde dağılımını aynı biçimde vermez. Uygulama rastgele örneklemeye dayandığından gürültü üretir ve temiz bir görüntü için daha fazla örnek gerekebilir. Dolayısıyla bölüm, görsel gerçekçiliğin hesaplama maliyetiyle ilişkisini de görünür kılar.
Hooker, ışın izleyicinin yalnızca nesne yüzeylerini değil, uzayın içindeki maddeyi de temsil edebileceğini öğrenir. Dördüncü olarak,
sınırlandırıcı hacim hiyerarşisi, çok nesneli sahnelerde darboğazı azaltır. Kitabın mühendislik bakımından en kritik konusu sınırlandırıcı hacim hiyerarşisidir. Basit bir ışın izleyicide her ışın, sahnedeki her nesneyle tek tek kesişim testine girer. Nesne sayısı arttıkça bu doğrusal maliyet, özellikle çok sayıda örnek kullanan görüntülerde baskın darboğaz haline gelir.
Sınırlandırıcı hacim hiyerarşisi, nesneleri eksenlere hizalı kutularla çevreler ve bu kutuları ağaç yapısında gruplar.
Işın bir üst düzey kutuyla kesişmiyorsa, o kutunun içindeki bütün nesneler için ayrıntılı test yapılmadan elenebilir. Kesişim varsa, arama yalnızca ilgili alt gruplara iner. Bu yöntem kesin sonucu değiştirmez, yalnızca gereksiz hesaplamaları ayıklar.
Kitapta hızlandırma yapısı eklenirken, temel nesne arayüzünün ve özellikle sınırlayıcı kutu bilgisinin tasarım değeri ortaya çıkar.
Nesneler, kutular ve dönüşümler aynı ortak kesişim düzenine uyum sağlamalıdır. Hiyerarşinin kurulması da ücretsiz değildir. Çünkü nesneleri bölmek ve kutuları hesaplamak gerekir.
Ancak kamera tarafından tekrar tekrar gönderilen çok sayıdaki ışın düşünüldüğünde bu başlangıç maliyeti çoğu karmaşık sahnede anlamlı hale gelir.
Shirley'nin yaklaşımı her optimizasyonun gerekli olduğu iddiasını taşımaz. Bunun yerine ray nesne kesişiminin temel maliyet merkezi olduğu durumda hızlandırma yapısının neden doğrudan ve etkili bir çözüm olduğunu öğretir. Son olarak, hareket, alan ışıkları ve örnekleme sahnenin zamansal ve uzamsal gerçekçiliğini artırır, kitap. Görüntüdeki keskinliğin her zaman gerçekçilik anlamına gelmediğini, hareket bulanıklığı ve yumuşak gölgeler üzerinden açıklar.
Hareket bulanıklığında kamera ışını yalnızca uzaydaki bir noktadan değil, deklanşörün açık olduğu zaman aralığındaki bir andan da örneklenir.
Hareket eden nesnenin konumu bu zamana göre değiştiği için tek görüntüde hareket izi oluşur. Böylece efekt sonradan eklenen iki boyutlu bir filtre değil, sahne geometrisinin zaman boyutuyla birlikte hesaplanmasının sonucu olur.
Alan ışıkları da benzer biçimde tek bir ideal ışık noktasını örneklemek yerine ışık yayan bir yüzeyin farklı noktalarını kullanır.
Bu, engelleyici nesnenin uzaklığına ve ışığın boyutuna göre değişen yumuşak gölgeler üretir. Her iki teknik de örnekleme sayısına bağlıdır.
Az sayıda örnek, kumlu görüntü ve kararsız gölgeler yaratabilir. Daha çok örnek ise süreyi uzatır. Kitap bu nedenle görsel kalite, rastgele örnekleme ve çalışma süresi arasındaki temel dengeyi somutlaştırır.
Dikdörtgenler, kutular ve dönüştürülmüş örnekler gibi ek geometri araçları da daha kontrollü sahne kurulumuna yardım eder.
Özellikle ışık kaynağını yüzey olarak temsil etmek ve nesneleri taşıma, döndürme yoluyla yeniden kullanmak, sahne tanımını daha esnek hale getirir. Bu bölümler birlikte ışın izleyicinin yalnızca durağan kürelerden oluşan bir deneme olmaktan çıkıp fotoğrafik etkilere yaklaşmasını sağlar.
Sonuç olarak Ray Tracing the Next Week ilk kitaptaki temel yol izleyiciyi başarıyla kurmuş okurlar için en uygun seçenektir. C++ ile rahat çalışan öğrenciler, bağımsız geliştiriciler,
grafik programlamaya yönelen oyun geliştiricileri ve bir işleme motorunun iç işleyişini anlamak isteyen teknik sanatçılar kitaptan doğrudan yarar sağlayabilir.
Başlangıç düzeyindeki programcılar için ise önce Ray Tracing in One Weekend ya da eşdeğer bir temel çalışma daha verimli olur. Çünkü bu kitap, vektör matematiği, ışın nesne kesişimi, malzemeler ve rastgele örnekleme gibi kavramları yeniden öğretmek yerine onların üzerine yeni sistemler kurar.
Pratik kazanımı, okurun doku, hacim, hareket ve karmaşık geometri gibi özellikleri tek tek ekleyerek bir işleme programının mimarisini görmesidir.
Entelektüel kazanımı ise gerçekçilik ile maliyet arasındaki ilişkiyi anlamaktır.
Daha yumuşak gölge, duman veya hareket izi genellikle daha fazla örnek ve hesaplama gerektirir.
Sınırlandırıcı hacim hiyerarşisi de bu maliyeti yönetmenin temel yollarından biridir.
Benzer grafik kitaplarından ayrıldığı nokta, kapsamlı bir kuram ansiklopedisi olmaya çalışmamasıdır. Her yeni kavramı, çalışan küçük bir ray izleyicinin somut bir parçası olarak sunar. Üstelik seri çevrim içi olarak erişilebilir ve kaynak kodu üzerinden takip edilebilir. Bu yapı, okurun soyut açıklamayı kendi derlediği görüntüyle doğrulamasını sağlar. Sonuçta kitap, üretim düzeyinde eksiksiz bir işleme motoru vaat etmez. Fakat daha ciddi sistemlerin temel tasarım sorunlarını anlaşılır, sıralı ve uygulanabilir biçimde ortaya koyar. Destek olmak isterseniz Peter Shirley kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.